Ayrım 4.
Bu kere İstanbul'dan bir mektupta Fazıl Bey'in, Bahriye Nazırı Hasan Paşa'nın oğlu, dönmüş ve Beşiktaş muhafızı Vasıf Paşa vasıtasıyla cumartesi gününe kadar istirahat edip, cumartesi sabahleyin saat 3'te mabeyine gelmesi hakkında irade tebliğ olunmuş olduğu zikrolunuyor. Ve orada Vasıf Paşa'ya verdiği ifade aşağıdadır. Reşat ve Yusuf efendilerle benim haberleşmem olduğu ve buna Monsieur Rene aracılık etmekte olduğunu, Fransız postahanesinde tebaadan mevcut bir Yahudi memur elde edildiği halde bu mektupların satın alınabileceğini ve evvelki yevmiyemin Celalettin Paşa tarafından 40 bin liraya arttırıldığını ve bunun tekrar edileceğini, Sultanahmet ve Burhanettin efendilerin zehirlenmesi kararlaştırılmış olduğu ve Seraskerin devletlileri tarafından elde edildiğini ve Kumkapı tarafında incir dibinde bir komite mevcut olduğu ve bunun da belirtilen mahalde Protestan kilisesi civarında olduğu vesaireden ibarettir. Alçak Kamil'in ifadeleri hükümet tarafından ne kadar nazarı itibara alınacağını bilemez isem de haberleşmeler vesaire meselesinden dolayı üstadı ziyade sıkıştıracakları ve belki günahsız bendeganından birkaç kişinin sürülmesine ve uzaklaştırılmasına kalkışılacağı katiyen beklenmektedir. Şu malumatı bendenize bildiren muhbirden şüphe edilmemesi için bu hususun Efendimiz tarafından saklı tutulmasını istirhama cüret eylerim. Tanrı'dan kerem sahibi pederlerinin sağlık ve afiyetinin devam ve bekasını niyaz eyler ve veli nimetlerinin teveccühlerinin esirgenmemesini istirham eylerim efendim. Bendeleri Doktor Bahaeddin. Üçüncü mektup. 42 Rue de Écoles, Paris. Maruzu bendeleridir. Hasan Fuat Paşa'nın oğulları namına lütfedilen meblağı, Diran Efendi'nin 22 Kanunu Sani, Ocak, tarihli mektubunda bildirdiği üzere cemiyet sandığına teslim ile makbuz ilmi haberini Ali Haydar Mithat Bey'in makbuz ilmi haberi ile ekte takdim ediyorum. Ahmet Rıza Bey bu perşembe günü hareket eden Alman vapuruyla Mısır'a hareket etmek üzere dün gece Paris'ten hareket etti. Zatı devletinizi bilhassa ziyaret edecektir. Keza ikinci defa olarak acizane vasıtamla Tevfik ve İsmail Beylere gönderilen 300 franklık çeklerini elden kendilerine teslim ettim. Ve Diran Efendi'den aldığım talimatı kendilerine münasip lisan ile tebliğ ettim. Her ikisi de şimdiye kadar pederane ve âli cenabane olan iltifatınızdan dolayı teşekkür arz eylediler. Bayram olduğundan, habersiz bulunduğumdan, acizane vazifem olan tebrikat arzı hususunu bayramın üçüncü günü icra edebildiğimden mazeretimi zatı pederaneleri kabul buyururlar. Pederanelerinin lütuf ve inayetine ebediyen şükran arz eyler ve veli nimetlerinin teveccühlerinin bekasını istirham eylerim efendim. Bendeleri Doktor Bahaeddin. 1. Jöntürk Kongresi. 1. Jöntürk Kongresi 4 Şubat 1902'de Paris'te toplandı. Kongrede Osmanlı unsurlarını oluşturan hemen hemen bütün milletler temsil edilmişti. Kongreye katılanların sayısı 60-70 arasındaydı ve Abdülhamit'e muhalif en tanınmış isimler arasından seçilmişlerdi. Kongreye katılan Jöntürklerden bazıları şunlardı. Prens Sabahattin ve Lütfullah Beyler, Ahmet Rıza, eski Avlonya mebusu İsmail Kemal, İsmail Hakkı Paşa, Hoca Kadri, Kanunu Esasi Gazetesi sahibi, Halil Ganem, Mahir Sadık, Yusuf Akçura, eski Tokyo Sefiri Ferit, Babanzade Hikmet, Mithat Paşazade Ali Haydar, Hüseyin Tosun, Ali Fahri, Şair Hüseyin Siret, İbrahim Temo, Derviş Hima, Doktor Nazım, Doktor Refik Nevzat, Mithat Paşa'nın torunu Kemal Mithat, Şair Abdülhalim Memduh Beyler, Şeyh Şevki Efendi, Celal, Abdurrahman Bederhan, Kazım, Yaşar Hamdi, Zeki, Nuri, Ali, Fehmi, Salih, Hüset ve Çerkes Kemal Beyler. Kongreye katılanlardan bazıları Kıbrıs'tan, Mısır'dan ve Bulgaristan'dan gelmişlerdi. Kongreye Ermeniler adına Sisliyan, Rumlar adına da eski posta nazırı Müsiris, Gidis ve avukat doktor Fardis katılmışlardı. Ahmet Bedevi Kur'an, İnkılap Tarihimiz ve Jöntürkler, sayfa 190. Cemiyet güçleniyor. İttihat ve Terakki, 1902 yılında yapılan ilk kongresinden 1905 yılına kadar bir bunalım dönemi geçirir. Örgüt, birleşmek için yapılan ilk kongrede bölünür. Prens Sabahattin grubunun Ademi merkeziyetçi fikirlerine Ahmet Rıza Bey ve Doktor Nazım Bey karşı çıkarlar. Abdülhamit'in vaatlerine kanarak dönen Mizancı Murat ve arkadaşlarını seciyesiz gören Doktor Nazım, Prens Sabahattin grubunu da ecnebilere ve yerli Hristiyanlara meyletmekle suçlar. Profesör Doktor Sina Akşin, 1902 kongresinin sonucunu, zaten fazla bir birlik gösterememiş olan Jön Türk hareketinin bölünüşünü ortaya çıkarmak olarak değerlendiriyor. Sina Akşin, Jön Türkler ve İttihat ve Terakki, İmge Yayınları, Ankara 2001. Burada belirtmek gerekir ki, Prens Sabahattin'in teşebbüsü şahsi ve ademi merkeziyetçi fikirleri, günümüze kadar süren tarihsel bir saflaşmanın ilk işareti gibidir. Prens Sabahattin'in teşebbüsü şahsi ve ademi merkeziyetçi programı, daha sonra Hürriyet ve İtilaf, 1. Meclis'te 2. Grup, Kurtuluş'tan sonra Serbest Fırka ve Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası, çok partiye geçişten sonra da Demokrat Parti ve onu izleyen sağ partiler ve günümüzde de AKP tarafından savunulacaktır. Jön Türklere göre ademi merkeziyeti savunmak ya da bir bölgeye özellik tanımak imparatorluktan vazgeçmekle eş anlamlıydı. Prens Sabahattin'e gelince onun düşünüşünde toplumsal devrim konusunda daha derine giden fikirler vardı. Hatta Batı, biz ve değişme. Terakki konularında ilk defa olarak toplum yapısı denen şeyin üstünde duran odur. Fakat onun buluşuna göre mesele nedir? Bakın. Bütün sakatlık Türk toplumunun yapısının bireyci değil toplumcu olmasında. Bu bireyciliğin gelişmesine imkan vermeyen bir toplumculuktur. O halde yapılacak şey bu toplum içinde kişileri bağımsız bireyler haline getirmek, toplumun toplumculaştırıcı müessese ve değerlerini yok etmektir. Bunu da bir koldan Anglo-Sakson eğitimi, bir yandan da teşebbüsü şahsi, yani özel teşebbüsçülük yapacak. Çünkü Batı uygarlığı bireyciliğe ve özel teşebbüse dayanırmış. Niyazi Berkes, Batıcılık, Ulusçuluk ve Toplumsal Devrimler, Kaynak Yayınları İstanbul 2002. Doktor Bahattin Şakir tam da ademi merkeziyet tartışmalarının yapıldığı dönemde Paris'e geldi. O dönemde Avrupa'da bulunan Jön Türklerin önde gelen isimleri arasında Ahmet Rıza Bey, Prens Sabahattin, Sami Paşazade Sezai, Doktor Nazım, Doktor Nihat Reşat, Doktor Bahattin Şakir, Doktor Sabri Fazlı, Ali Haydar Mithat, Hüseyin Tosun ve Milaslı Murat Bey gibi kişiler bulunuyordu. Bir program hazırlama görevi Prens Sabahattin'e verilir. Prens Sabahattin yıllardır savunduğu ademi merkeziyet ve teşebbüsü şahsi düşüncesini programa koyunca Jön Türklerin bölünmesi kaçınılmaz olur. Programın konuşulacağı toplantıya Ahmet Rıza Bey gelmez. Program çoğaltılarak bütün üyelere dağıtılır. Birkaç gün sonra Doktor Bahattin Şakir ve Doktor Nazım ademi merkeziyet fikrine karşı çıkmaya başlarlar. Bu iki hatibin fikrine göre ademi merkeziyet merkez yok demekti. Merkez olmayınca da memleket yok oluyordu. Ahmet Bedevi Kur'an, adı geçen eser sayfa 212. İşte bu sıralarda Bahaettin Şakir, bütün Jön Türkleri bir örgüt içinde toplayabilmek için Sabahattin ile temas etmiş ve Bahaettin Şakir, Sabahattin, Ahmet Rıza, Sami Paşazade Sezai, Doktor Nihat Reşat, Doktor Nazım, Doktor Sabri, Fazlı, Ali Haydar Mithat, Hüseyin Tosun, Milaslı Murat toplantılar yapmışlardır. Sonuç olarak Sabahattin'in programını ortaya koyması istenmiş, o da ademi merkeziyet esasını ileri sürünce birleşmenin olanaksızlığı anlaşılmıştı. Bunun üzerine ayrı ayrı örgütlenmelere gidilmiştir. Sina Akşin, Jön Türkler ve İttihat ve Terakki, sayfa 81. Şerif Mardin, Bahattin Şakir'in girişimiyle başlayan görüşmelerin aradaki bölünmeyi kesinleştirmeyi amaçlamış olabileceğini düşünmektedir. 1906 yılı başında Şurayı Ümmet'in yazarları arasında görülen yeni bir sima Doktor Bahaettin Şakir, Prens Sabahattin'le temasa geçmiş ve Sabahattin Bey ile Ekalliyet grubu arasındaki kesin ayrılıkları saptamak istemişti. Sabahattin Bey ile yapılan ve iki grubun kesin olarak ayrılmasıyla sonuçlanan görüşmelerin bir taktik eseri olduğunu ve partinin uyarlı ve etkili bir örgüt olarak çalışmasını sağlama hazırlıklarından ibaret olduğunu düşündürüyor. Şerif Mardin, adı geçen eser, sayfa 283. Ahmet Rıza Bey, Fransızca ve Türkçe çıkan Meşveret gazetesinde ademi merkeziyet fikrini şiddetle eleştirmeye başladı. Prens Sabahattin de iddiatçılarla yollarını ayırarak teşebbüsü şahsi ve ademi merkeziyet cemiyetini kurdu. 1906 yılından itibaren bu cemiyetin yayın organı olarak terakki çıkmaya başladı. Doktor Nihat Reşat, Doktor Sabri, Doktor Rifat, Miral Ayzeki, Hüseyin Tosun, Milaslı Murat, Hüseyin Siret gibi isimler bu cemiyetin taraftarı oldular. Ademi merkeziyeti savunan cemiyetin umumi katipliğine de Fazlı Bey getirildi. Ahmet Rıza Bey, grubunun genel merkezine de Terakki ve İttihat Cemiyeti adı altında Ahmet Rıza, Sami Paşazade Sezai, Sancak Gazetesi sahibi Ahmet Sahip ve Doktor Nazım, Doktor Bahattin Şakir Beyler ve Prens Mehmet Ali Fazıl Paşa oluşturuyordu. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Sabahattin Bey ile anlaşamamasının çok sayıda nedeni vardı. Bir kere Sabahattin Bey'in hangi güçlerden kuvvet alarak çalıştığı belirsizdi. Şahsi serveti yoktu. Babasının parası çoktan tükenmişti. Sağdan soldan aldığı borçla yaşıyordu. Alınan bu paraların ödünç olarak verildiğini kabul etsek bile ödünç para ile fikir tamim etmeye çalışan bir kimsenin ödünç alınmış fikirlerle hareket edeceğine şüphe yoktu. Milliyet Tarihi Tefrika 29 Temmuz 1934. 1905 yılı İttihat ve Terakki'nin teşkilatlanma ve kadrolaşma yılı oldu. Cemiyet bu yıldan sonra büyük bir atılım içine girdi. Bu döneme ilişkin çok sayıda kitapta bu atılımın Doktor Bahattin Şakir sayesinde olduğu belirtilir. Yahya Kemal, Doktor Bahattin, müthiş bir seciyenin ateşin temasıyla uyandıktan sonra Paris'te genç Türklüğü adeta diriltti. İki sene az çok faal bir komite haline soktu. Azaca zenginletti der. Hatta Şerif Mardin daha ileri gider. Doktor Bahattin Şakir'in Paris'e gelip örgütsel faaliyete başlamasını, Stalin'in Rusya Komünist Partisi'nin Bolşevik genel sekreterliğine getirilmesiyle karşılaştırır. Şurayı Ümmet'in 28 Ağustos sayısında Doktor Bahattin Şakir, cemiyetin iç haberleşmesinin tek sorumlusu olarak ortaya çıkıyordu. Kısaca Bahattin Şakir 20 yıl sonra Stalin'in parti sekreteri olarak Rus Komünist Partisi'ne verdiği yönü aynı taktikler sayesinde Terakki ve İttihat Partisi'ne vermişti. Sonraları Doktor Şakir İttihat ve Terakki sekreterliği görevini üstüne alacaktı. Şerif Mardin adı geçen eser sayfa 283-284. Paris'teki Jön Türklere bir durgunluk çökmüştü. Yeni bir hamle için önemli bir tahrik kuvvetine ihtiyaç duyuluyordu. Jön Türkler böyle sakin bir hayat yaşarken birdenbire Paris'te önemli değişiklikler meydana gelmiş. Ferit Ahmet Celalettin Paşa, Kurena'dan Arif Bey, Yaveran'dan Ahmet Şevket ve kardeşi Rıza Paşalarla Doktor Nihat Reşat Bey ve Kerekyan Efendi, Doktor Kerim Sebati Bey ve biraz sonra da Doktor Bahattin Şakir Bey Avrupa'ya gelmişler ve Jön Türk camiasına katılmışlardı. Bu yeni gelen elemanlar Paris'te uyuşuk bir durum almış bulunan Jön Türklerin tekrar faal girişimde bulunmasına neden olmuşlardır. Ahmet Bedevi Kur'an adı geçen eser sayfa 92. Profesör Doktor Sina Akşin ise doğru bir saptamayla cemiyetin yeniden canlanmasının 1905 Rus devriminin etkisiyle olduğunu belirtir. 1906 yılında Paris'te önemli bir kıpırdanma başlamıştır. Bunların başında Rus-Japon Savaşı'nın ve Rus ihtilalinin etkilerini görüyoruz. Sonra belki aynı olayların etkisiyle Abdülhamit'e 21.7.1905'te Ermenilerce yapılan bombalı suikasti. 26.11.1905'te Makedonya'da zorla ıslahat yaptırmak için Almanya dışındaki 5 büyük devletin Midilli'ye ve daha sonra Limni'ye asker çıkararak gümrük ve posta telgraf dairelerini işgal etmeleri olaylarını da unutmamalıdır. Ermenilerin girişimi Jön Türklerin uyuşukluğunu, Makedonya işi de devletin yeni bir bunalım ve parçalanma, belki toptan dağılma dönemine girmekte olduğunu sergiliyordu. Artık yeni bir başlangıç, ciddi bir örgütlenme zamanı gelmişti. Sina Akşin, Jön Türkler ve İttihat ve Terakki, sayfa 80. Yahya Kemal'in kaleminden Bahattin Şakir. 1905 yazında Paris'te, Kafe Sufe'nin taraçasında Mısır'dan yeni gelmiş bir Türk'le tanıştırdılar. Adı Doktor Bahattin'di. Sarışın, mavi gözlü, gürbüz, sıhhatli bir delikanlıydı. Ser Hafiye diye yad edilen, lakin iyi ve âli cenap bir insan olduğu sonralar anlaşılan Ahmet Celalettin Paşa'nın mahiyetinde Mısır'dan Paris'e birçok gençler gelmişti. Doktor Bahattin onlardan biriydi. O zaman bu gencin yaşam öyküsünü birkaç cümlede özetleyerek söylemiştiler. Doktor Bahaettin naklettiğim gibi müthiş bir seciyenin ateşin temasıyla uyandıktan sonra Paris'te genç Türklüğü adeta diriltti. 2 sene az çok faal bir komite haline soktu. Azaca zenginletti. O zaman ben Dini Bonaparte sokağında ve kendi evinde arada sırada görürdüm. Evinde şişman ve kocamış bir metresle yaşardı. Bu kadından kurtulması da uzun bir macera olmuştu. Son derece basit kafalıydı. İyi okumuş değildi ve okumaya da kabiliyeti yoktu. Saplandığı fikirleri hiddetle ve şiddetle müdafaa ederek konuşurdu. Asabiyeti daima üstündeydi. Sakin dinlemek hassasından mahrumdu. Fikir münakaşalarıyla şahsi dargınlıklar arasında bir adımlık bir mesafe bile bırakmazdı. Çok faaldi, işgüzardı. Ayağına çabuktu, becerikliydi. Paris'te komitacılık ederken bir taraftan da tıp fakültesine giderek tıbbı adli derslerini görüyordu. Ne öğrendiğini bilmiyorum. Fakat herhalde bu dersten bir sertifika aldı ve İstanbul'a dönüşünde tıp fakültesine müderris oldu. Doktorluğu sıfırdı. Fena yazı yazardı. Siyasi konuşmaları hırsla, lakin halkın beğeneceği tarzda mantıklarla ve rivayetlerle yapardı. Daha ziyade pratik bir politikacıydı. Meşrutiyetten biraz evvel vapurla İstanbul önünden geçmiş ve Sultan Abdülhamit'i biraz telaşa düşürmüştü. O zaman İstanbul'un önünden bir vapurda geçmek bile hayli bir iş telakki ediliyordu. Meşrutiyet oldu. Doktor Bahaettin, artık ismi Bahaettin Şakir olmuştu. Öteki Jön Türklerle beraber İstanbul'a döndü. İsmini gazetelerde görüyordum. İstanbul'da Şurayı Ümmeti çıkardı. Beceremedi. Ali Kemal'le gürültülü bir davaya girişti. Fedakarlığını millet matbaasını bastırdı. Daha bu tür bazı gürültüler çıkardı. Yahya Kemal, adı geçen eser sayfa 121-123. Yahya Kemal'in sözünü ettiği gizli İstanbul ziyareti, Bahattin Şakir'in cemiyetin çeşitli şubelerine yaptığı bir teftiş ziyaretidir. Bahattin Şakir Bey, tehlikeyi göze alarak bu ziyareti İstanbul'a kadar uzatmıştır. Cemiyet şubelerinden bir frank bile fazla masraf yapılmamasını istemektedir. Bunun için bazen şubeler denetlenmektedir. Ahmet Rıza Bey'in Mısır ziyaretinden sonra cemiyetin umurunu ve teşkilatını tetkik ve teftiş için Bahattin Şakir de İstanbul'a gider. Bahattin Şakir İstanbul'dan Yusuf İzzettin Efendi'ye gönderdiği mektupta şöyle demektedir. Hayatın kıymet ve lezzetini takdir etmeyecek, maruz olduğu tehlikenin ehemmiyetini anlamayacak kadar noksan tahsil ne de muhakeme kıtlığına sahibim. Vatanın bir karış toprağını müdafaa ve Osmanlı haysiyetini muhafaza maksadıyla sevine sevine kanını dökmeye giden bir Osmanlı neferinin azminden geri kalmayı arzu etmem. Milliyet Tarihi Tefrika 28 Ağustos 1934. Ahmet Rıza Bey'in gözüyle Bahattin Şakir. Meclis-i Mebusan ve Ayan Reisi Ahmet Rıza Bey'in anıları ilk kez 26 Ocak 19 Şubat 1950 tarihleri arasında Cumhuriyet Gazetesi'nde yayımlandı. Ahmet Rıza Bey, Doktor Baha'yı şöyle anlatıyor. Meşrutiyetin ilanından 1,5 sene önce Paris'e geldi. Yalnız başına iş göreceğini zannediyordu. Diran Kelekyan Efendi tanıştırdı. Yusuf İzzettin Efendi'ye mensup idi. Bir müddet sonra bize katıldı. Cemiyette haberleşme vasıtasıyla meşgul oldu. Bir taraftan da morgda adli tıp derslerini takip ederdi. Zeki, biraz mutasip bir vatanperver idi. Müslüman olmayan milletlere husumeti vardı. Küçük şeyleri büyütürdü. Büyüklük iddiasında bulunurdu. Cesurdu. Paris'ten İstanbul'a girmeye ve gene dönmeye muvaffak olmuştu. Bu girişte bir takım kişilerle görüşmek ve birçok işler yapmak tasavvur ediyordu. Yapamadı. Bu işte Diran Kelekyan'ın yardımını görmüştü. Kendisinden yaşlı bir kadınla beraber oturuyordu. İstanbul'dan özel olarak para aldığı söylenirdi. Üstü başı temiz gezerdi. Meşrutiyetin ilanından sonra İstanbul'da Merkezi Umumi'de çalıştı. Bir aralık savaş sırasında cemiyet namına Trabzon taraflarına gitti, geldi. Ermenilere düşman idi. Ben ayağına girdikten, özellikle itirazlara başladıktan sonra diğer cemiyet fertleri gibi o da benden yüz çevirdi. Benimle görüşmez oldu. Bir gün Nişantaşı'nda karşı karşıya geldik. Tuttukları yolun doğru olmadığını söyledim. Ne kadar doğru olduğunu yakında göreceksiniz dedi. Mütarekeden sonra Talat Paşa ve diğerleriyle birlikte Avrupa'ya firar etti. Nihayet Berlin'de Ermeni kurşunuyla telef oldu. Gayet sevimli, hoş sohbet ve memleketsever bir arkadaş idi. Ahmet Rıza Bey'in Anıları, Arba Yayınları, İstanbul 1988. Örgütlenme Yılları. Paris'te ciddi anlamda örgütlenme Doktor Nazım ve Doktor Bahattin Şakir ile başladı. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin 1906-1907 senelerine ait muhaberatın kopya defteri adlı yazmalarda Doktor Nazım ve Doktor Bahattin Şakir imzasıyla cemiyetin çeşitli şubelerine gönderilmiş talimatlar, yazışmalar mevcuttur. Bu yazmalar İstanbul Belediye Kütüphanesi'nde bulunmaktadır. Bu belgelerde İttihatçıların iki ünlü doktorunun cemiyeti büyütmek, güçlendirmek, yeni üyeler kazanmak için gösterdikleri büyük çaba görülmektedir. Ahmet Rızacılara gelince, İttihat ve Terakki ismine 1902 kongresinden beri fazla iltifat etmediği anlaşılan bu grup, yeni bir hamle yaptığını belli etmek için bir değişiklik yaparak Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti adını benimsedi. Bu yeni kuruluşun özelliği, yayın faaliyeti dışında geniş ve ciddi bir örgütlenme atılımına girmesiydi. Cemiyetin bu yanı ayrıntılı tüzüğünden, bir şifresi bulunmasından, yazışma defterindeki mektupların sayısından 296. Mektupların sayısı 296 değil, 431'dir. Belli olmaktadır. Bahattin Şakir ve Doktor Nazım'ın ağır bastığı bu örgüt, sonuç almak isteyen, bir an önce Osmanlı ülkesinde ve dışında yaygınlaşmak, kökleşmek kararındaki bir örgüttür. Sina Akşin, Jön Türkler ve İttihat ve Terakki, sayfa 82. 20 Temmuz 1906 tarihli Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti'nin tensikatı dahiliyesine dair beyanname ile örgütün yönetimini daha düzenli yürütmek için iç teşkilatlanmanın önemine göre 4 kısma ayrılmasına, her kısımda önemine göre 2 veya daha fazla üyenin bulunmasına karar verildiği şubelere duyuruldu. Bu iş bölümüne göre Fransızca meşveret ve yabancılarla ilişkileri Ahmet Rıza Bey yürütecekti. Türkçe meşveretin idare ve yazı işlerinden Sami Paşazade Sezai Bey sorumlu olacaktı. Cemiyetin hesap işleriyle Mustafa Fazıl Paşazade ve Doktor Nazım ilgileneceklerdi. Şubelerle olan yazışmaları ise Doktor Nazım ve Doktor Bahattin Şakir sürdüreceklerdi. Cemiyetin gizli muhaberat defterinde tahrirat numarası 1'den 292 nolu yazışmaya kadar Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti Umuru Dahiliyesinden memur, yetkisiyle Doktor Nazım ile Doktor Bahattin Şakir'in imzaları bulunuyor. 292 nolu yazışmadan sonra Doktor Nazım Bey gizlice yurda döndüğü için yalnızca Doktor Bahattin Şakir Bey'in imzası vardır. Doktor Nazım Bey 1908 devrimine kadar İzmir'de Yakup Ağa takma adıyla illegal faaliyetlerini sürdürecektir. Sina Akşin, cemiyetin 1906 yılındaki nizamnamesinde Bahattin Şakir ve Doktor Nazım gibilerden beklenebilecek bir eylemcilik havasının sezilmediğini belirtmektedir.